Bu kitap 6. Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren İris Gür. Eserin adı Anlatmak İçin Yaşamak. 1982 Nobel Edebiyat Ödülü. Yazarı Gabriel Garcia Marquez. Türkçe'ye çeviren Pınar Savaş. Türü anı. Can Sanat Yayınları 6. basım. Ağustos 2009. ISBN numarası 978-975-07-0542-7. Bu kitap 550 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 25 Eylül 2014. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Gabriel Garcia Marquez, çapında bir yazarın anılarını yalnızca hayranları değil, bütün edebiyat dünyası nicedir bekliyordu. 20. yüzyıl edebiyatına damgasını vuran büyülü gerçekçiliğin büyük ustası, Yaprak Fırtınası'ndan Yüzyıllık Yalnızlığa, Kolera Günlerinde Aşktan Benim Hüzünlü Orospularıma, esin kaynaklarını hep kendi yaşamında, yakın çevresindeki insanlarda aramıştı. O yüzden yapıtlarıyla yaşamı arasında sık dokunmuş bağlar vardı. Garcia Marquez sonunda anılarını yazdı. Anlatmak için yaşamak, anlatmak, yazmak için yaşamış bir yazarın anılarının çok ötesinde bir kitap. Ancak onun kaleminden çıkabilecek, roman tadında okunabilen bir eser. Anlatmak için yaşamakta, hayat insanın yaşadığı değildir. Asıl olan hatırladığı ve anlatmak için nasıl hatırladığıdır diyen yazarın yalnızca yaşam öyküsünü değil, tüm yapıtlarının izlerini de bulacaksınız. Gabriel Garcia Marquez, 1928'de Kolombiya'nın Aracataca kentinde doğdu. Büyük annesiyle büyük babasının evinde ve teyzelerinin yanında büyüdü. Başkent Bogota'daki Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nde başladığı hukuk ve gazetecilik öğrenimini yarım bıraktı. 1940'lardan başlayarak uzun yıllar gazetecilik yaptı. Öykü yazmaya 1940'ların sonlarında başladı. Yayımlanan ilk önemli yapıtı Yaprak Fırtınası'ydı. 1961'de yayımlanan Albaya Mektup Yok, ülkesi uğruna savaşarak yaptığı hizmetlerin karşılıksız kaldığını anlayan bir subay eskisinin öyküsüdür. Bunu Hanım Ana'nın Cenaze Töreni 1962 adlı öykü kitabı ve Makonda'daki siyasal baskıları anlatan Şer Saati 1962 izledi. Garcia Marquez en tanınmış romanı Yüzyıllık Yalnızlığı 1967 Meksika'ya ilk gidişinde yazdı. Yüzyıllık Yalnızlık'taki bir bölümden esinlenerek yazdığı öykülerini İyi Kalpli Erendira 1972 adlı kitapta toplayan yazar, daha sonra birbiri ardı sıra Mavi Bir Köpeğin Gözleri 1972 adlı öykü kitabını, askeri diktatörlükleri yeren Başkan Babamızın Sonbaharını 1975, onur uğruna işlenen bir cinayet çerçevesinde gelişen olayların ele alındığı Kırmızı Pazartesi'ye 1981, aşkta bağlılığı konu alan Kolera Günlerinde Aşkı 1985, Simon Bolivar'ın yaşamının son aylarını konu edinen Labirentindeki Generali 1989'da yayımladı. Yazarın Türkiye'de de yayımlanan öteki yapıtları arasında Bir Kayıp Denizci, Sevgiden Öte Sürekli Ölüm, Aşk ve Öbür Cinler, Şili'de Gizlice, 12 Gezici Öykü ve Bir Kaçırılma Öyküsü sayılabilir. Garcia Marquez 1982'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü. Pınar Savaş 1966 yılında İstanbul'da doğdu. orta öğrenimini San Benua'da tamamladıktan sonra 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İspanyolca ve İngilizceden Türkçe'ye yaptığı çevirilerin yanı sıra kitapları yayına hazırlıyor, çeşitli gazete ve dergilerde kitaplar hakkında makale ve tanıtım yazıları yazıyor. Çevirdiği kitaplar arasında Açık Yapıt, Umberto Eco, İnes'in Sezgisi, Carlos Fuentes, Kahramanlar ve Mezarlar, Tünel, Ernesto Sabato, Kaya, Kenan Makia, Yarın Savaşta Beni Düşün, Javier Marias, Hüzünlü Kadınlar Sığınağı, Marcela Serrano bulunuyor. İnsanın yaşadığı değildir hayat, asıl olan hatırladığı ve anlatmak için nasıl hatırladığıdır. Annem evi satmasında ona yardımcı olmamı istedi. Ailemin yaşadığı o uzak kasabadan sabah gelmiş, Barranquilla'ya beni nasıl bulacağı hakkında hiçbir fikri yokmuş. Eşe dosta sora sora aramaya başlamış. Mundo kitapçısına ya da günde iki kez yazar dostlarımla buluşup sohbet etmeye gittiğim kahvelere bakmasını önermişler. Bir de tutup uyarmışlar kadıncağızı. Dikkatli ol ha, hepsi kaçık bunların. Tam öğle vakti geldi yanıma. Kitapların sergilendiği masaların arasında tüy gibi hafif adımlarla ilerledi. Önümde dikilip iyi günlerinden kalma delici gülümsemesiyle ta gözlerimin içine baktı. Ben daha bir tepki gösteremeden, annenim ben dedi. Öyle bir değişiklik vardı ki halinde, tavrında, onu ilk bakışta tanıyamamıştım. 45 yaşındaydı. Tam 11 doğum. Yaşamının 10 yılını hamile, bir o kadarını da çocuklarını emzirerek geçirmişti. Sözcüğün tam anlamıyla zamanından önce çökmüştü. İlk kez taktığı gözlüğün ardındaki gözleri alıştığımdan daha büyük ve şaşkındı. Annesinin ölümü nedeniyle tepeden tırnağa simsiyah yaz giysilerine bürünmüştü. Ama düğün fotoğrafındaki şimdi bir sonbahar halesinin çevrilediği o Romalı güzelliğini koruyordu hala. Her şeyden, hatta bana sarılmadan önce o bildiğim törensel havasında, "Senden bana bir iyilik yapmanı istemeye geldim. Evi satmama yardım et," dedi. Ne hangisi dememe gerek vardı, ne de neredeki diye sormama. Bizim için dünyada tek bir ev olmuştur. Dedemle ninemin Arakataka'daki evleri. Doğma şansına eriştiğim 8 yaşından sonra bir daha hiç içinde yaşamadığım o ev. 3 yılın sonunda hukuk fakültesini henüz terk etmiş, elime ne geçirirsem okuyarak ve İspanyol altın çağının bir daha yazılması mümkün olmayan şiirlerini ezbere söyleyerek geçiriyordum zamanımı. Bana roman yazma tekniğini öğreteceğine inandığım özgün ya da çeviri metinlerin hepsini yalayıp yutmuştum. Gazetelerin eklerinde 6 öyküm yayınlanmış, arkadaşlarımca heyecanla karşılanmış, birkaç eleştirmenin de dikkatini çekmişlerdi. Bir sonraki ay 23 yaşına basacaktım. Bir süreden beri asker kaçağıydım. Bel soğukluğundan iki kez gaziydim. Hiç umursamadan korkunç bir tütünden yapılma 60 sigara tüttürürdüm günde. Boş zamanlarımı Barranquilla, Cartagena'da Indias ve Kolombiya'nın Karayip kıyılarında gezerek geçiriyor, El Heraldo'da çıkan günlük yazılarım için bana ödedikleriyle krallar gibi yaşıyordum ki bir şey verdikleri yoktu doğrusunu söylemek gerekirse. Mümkünse biriyle birlikte yattığım, nerede akşam orada sabah günler. Sanki yaşamım yeterince belirsiz ve karmaşık değilmiş gibi ayrılmaz dostlarımla paramız pulumuz varmışçasına. Alfonso, Fuenmayor'un 3 yıldır planladığı bir dergi çıkarmaya karar vermiştik küstahça. İnsan hayatta başka ne ister ki? Keyfim öyle istediğinden çok parasızlıktan modanın 20 yıl kadar önünde gidiyordum. Makas görmeyen bir bıyık, karma karışık saçlar, kot pantolon, çiçekli gömlekler ve sandaletler. Bir sinema salonunun karanlığında yakınında oturduğumdan haberi olmayan bir arkadaş bir başkasına, "Bizim zavallı Gabito'da hiç umut yok," diyivermişti bir gün. Yani annem gelip evi satmakta ona yardım etmemi istediğinde kadıncağıza evet demek için hiçbir engelim yoktu. Bana yeterli parası olmadığını söyleyince gururumdan kendi masraflarımın çaresine bakarım dedim. Bu sorunu çalıştığım gazetede çözmem mümkün değildi. Günlük bir makale için 3, bir muhabir olmadığında onun yerine yazı yazdığımda da 4 pezo veriyorlardı ve hiçbir şeye yettiği yoktu. Borç istemeye yeltendiysem de patron borcumun çoktan 500 pezoyu aştığını söylemekle yetindi. O öğleden sonra bu konuyu gündeme getirerek arkadaşlarımın başının etini yediysem de yapacakları pek bir şey yoktu. Kolombiya kahvesinin çıkışında Katalan kitapçı yaşlı üstadımız Ramon Vinyes'i kıstırarak 10 pezo borç istedim ama cebinden çıka çıka 6 pezo çıktı. 2 günlük o masum yolculuğun benim açımdan böylesine belirleyici olacağını, en uzun ve gayretkeş yaşamın bile onu anlatmama yetmeyeceğini ne annem bilebilirdi ne de ben. Şimdi iyi yaşanmış bir 75 yılın ardından bu yolculuğun yazar yaşamımda aldığım bir sürü kararın en önemlisi olduğunu biliyorum. Bu şu anlama gelir: bütün hayatımın en önemli kararı. Hafıza ergenliğe kadar geçmişten çok gelecekle ilgilidir. Bu nedenle köye ait anılarım henüz özlemle idealleştirilmemişti. Onu olduğu gibi hatırlıyordum. Yaşaması keyifli, herkesin herkesi tanıdığı bir yer. Girdaplı suların cilaladığı, tarih öncesi çağlardan kalma, dev yumurtaları andıran taşlardan yatağında akan bir nehrin kıyısındaydı. Akşam karanlığında, özellikle de Aralık ayında, yağmurdan sonra hava elmasa keser, beyaz zirveleriyle Sierra Nevada'da Santa Marta, karşı kıyıdaki muz plantasyonuna yaklaşmış görünürdü. Köyden bakınca sırtlarına içi zencefil dolu bez çuvalları vurmuş, ağızlarında yaşamı daha eğlenceli kılmak için çiğnedikleri koka yapraklarıyla karınca sıraları gibi ilerleyen Arhuacos yerlileri görünürdü dağın yamaçlarında. O zamanlar biz çocuklar nedense yerden kalkmak bilmez karlardan kar topları yaptığımızı hayal ederek boş sokaklarda savaş oyunu oynardık. Sıcak, özellikle öğle uykusu zamanı öylesine dayanılmaz bir hal alırdı ki, yetişkinler sanki o gün aniden bastırmış da herkesi gafil avlamış gibi durmadan yakınırlardı. Doğduğum günden beri demir yollarının gece döşenip United Fruit Company'nin binalarının gece inşa edildiğini duymuşumdur. Gündüz sıcaktan kızmış demirleri ellemenin imkanı yokmuş. Barranquilla'dan Aracataca'ya varmanın tek yolu eski püskü motorlu bir ahşap tekneyle sömürge döneminde kölelerin bileğinin gücüyle kazılmış bir kanalda ilerlemek, sonra da çalkantılı ve girdaplı bir balçık çukurunu geçerek Cienaga'ya varmaktı. Orada ülkenin aslında en güzel şeyi olan trene binilirdi. Hani şu bildiğimiz treni. Uçsuz bucaksız muz plantasyonları kat edilir, kızgın güneş altında cayır cayır yanan dağınık, tozlu kasaba ve köylerin ıssız ve yapayalnız istasyonlarında dura dura ilerlenirdi. 18 Şubat 1950 günü, akşamın 7'sinde annemle işte bu yola koyulduk. Karnaval arifesiydi. Zamansız bir sağanak bastırmıştı. Cebimizde ev planlandığı gibi satılmazsa geri dönmemize ancak yetecek 32 peso vardı. Alize rüzgarları o kadar şevkle esiyorlardı ki ırmağın kıyısında annemi tekneye binmeye ikna etmek pek kolay olmadı. Haksız da sayılmazdı. Tekne New Orleans'taki buharlı nehir gemilerinin benzinli motorla çalışan bir taklidiydi ve öylesine sarsılıyordu ki güvertedeki herkes sıtma tutmuş gibi titriyordu. Hamakları farklı seviyelere asmaya yarayan çengelleri olan genişçe bir salonu vardı. Öteberi bohçalarının, tavuk kafeslerinin, hatta canlı domuzların arasında insanların ite kaka kendilerine bir yer açıp da dirsek dirseğe sığıştıkları ahşap sıralar diziliydi. Bir iki tane de içinde nefes almanın olanaksız olduğu ahşap ranzalı kamera vardı ki bunlar tüm yolculuk boyunca acil hizmet veren kanı canı kalmamış orospucukların işgali altındaydılar. Boş kamera bulamadık. Hamağımız da olmadığı için annemle bir saldırı düzenleyip merkez koridordaki iki demir sıraya el koyduk ve geceyi üzerlerinde geçirmeye karar verdik. Annemin korktuğu kadar varmış. Halicinden bir adım mesafede bir okyanus gibi öfkeyle köpüren Magdalena ırmağını aşarken o ürkütücü tekneyi fena halde kamçılıyordu fırtına. Ben limandan en ucuzundan epeyce kara tütün ve paçavra sayılabilecek bir cins sigara kağıdı almış, birinin izmaritiyle ötekini yakarak her zamanki gibi baca gibi tüttürüyor, şeytani hamilerimin en sadığı olan William Faulkner'ın Ağustos ışığını bir kez daha okuyordum. Annem bir traktörü çekebilecek ya da bir uçağı havada tutabilecek bir bocurgatmışçasına yapışmıştı tesbihine. Eminim her zamanki alışkanlığıyla kendisi için hiçbir dileği yoktu. 11 kimsesizi için refah, bir de uzun ömür yeter de artardı ona. Duaları kabul olmuş olmalı ki kanala girdiğimizde yağmur uysallaşmış, rüzgar neredeyse sivrisinekleri bile uzak tutamayacak sünepelikle esmeye başlamıştı. Annem tesbihini ortadan kaldırarak uzunca bir süre çevremizdeki yaşamın velvelesine daldı. Annem orta sınıf bir evde doğmuş ama muz şirketinin geçici şaşasında yetişmiş, bundan da Santa Marta'da Presentación de la Santissima Virgen Koleji'nde gördüğü zengin kız çocuğu eğitimi yanına kâr kalmıştı. Noel tatillerinde arkadaşlarıyla gergef işler, hayır kermeslerinde klavsen çalar, göz kulak olsun diye yanına katılmış bir teyze ile pısırık yerel aristokrasinin neşeli dans partilerine katılırmış. Ama ana babasının rızasına karşı gelerek köyün telgrafçısıyla evlenene kadar eline erkek eli değdiğini gören olmamış. Erdemiyle karşılaştığı onca talihsizlik ve fesatlığa karşın her zaman demir gibi olan sağlığı mizah konusudur. Ancak en şaşırtıcı olan ve en az dikkat çeken özelliği, karakterinin müthiş gücünü belli etmemede gösterdiği inanılmaz beceridir. Kusursuz bir aslan burcu. Böylelikle en akla gelmeyecek yerlerdeki en uzak akrabalara kadar ulaşan anaerkil bir iktidar kurabilmiştir. Fasulye tenceresini kaynatırken sert bir sesle ve gözlerini hiç kırpmadan konuştuğu mutfağından bir gezegenler sisteminin güneşi gibi herkesi idare eder. Hiç yakınmadan bu zorlu yolculuğa katlanışını izlerken kendi kendime nasıl olup da o kadar erken yaşta onca beceriyle yoksulluğun haksızlıklarının üstesinden gelebildiğini soruyordum. Hiçbir şey o korkunç geceden daha fazla bunun kanıtı olamazdı. İnsanın kanını emen sivrisinekler, üzerimize çöken sıcak, teknenin geçerken alt üst ettiği kanal sularının mide bulandıran çürümüş kokusu, kendilerini rahat hissetmedikleri için bir türlü gözlerine uyku girmeyen, yerinde duramayan yolcuların yakınmalı telaşı. Her şey anneminkinden çok daha sakin bir mizacı bile zıvanadan çıkarmaya yeter de artardı. Annem demir bankta kımıldamadan oturur ve her şeye katlanırken yakınımızdaki kameralarda erkek kılığına girmiş kiralık kızlar karnavalın hasadını topluyorlardı. Biri annemin hemen yanındaki kamerasına her defasında farklı bir müşteriyle girip çıkıyordu. Annemin dikkatini çekmediğini düşündüm ama kız bir saatten az bir sürede dördüncü ya da beşinci kez kameraya girip çıkınca koridorun sonuna kadar kederli bir bakışla onu izlediğini fark ettim. Zavallı kızlar diyerek içini çekti. Yaşamlarını kazanmak için yapmak zorunda kaldıkları şey çalışmaktan da kötü. Gece yarısına kadar böyle devam ettik. Sonunda dayanılmaz sarsıntı ve koridorun yetersiz ışıkları yüzünden okumaktan yoruldum. Yokna Patavavka kontluğunun hareketli kumullarında su yüzüne çıkmaya çalışarak sigara içmek için yanına oturdum. Bir yıl önce üniversiteyi bırakmış ve ne olduklarını öğrenme zorunluluğu olmadan gazetecilik ve edebiyatla yaşayabileceğim hayaline kapılmıştım. Bir yerlerde okuyup kendime düstur bellediğim bir cümle vardı. Sanırım Bernard Shaw'undu. Çok küçük yaşlarımdan beri okula gitmek için eğitimime ara vermek zorunda kalmışımdır. Bunu tutup da kimseyle tartışamazdım. Nasıl açıklayacağımı bilmiyordum ama içimde bir yerde yalnızca benim için geçerli nedenlerim olduğunu hissediyordum. Bana o kadar umut bağlayıp da olmayan paralarını harcayan ana babama böyle bir deliliği, bunun kaybedilmiş zaman olduğunu anlatmaya kalkışamazdım. Özellikle de kendi alamadığı diplomayı duvarına asamamak dışında ne olursa olsun beni bağışlamaya hazır babama. Aramızdaki iletişim kopmuştu. Bir yıldan beri onu ziyaret edip eğitimimi bırakma nedenlerimi açıklamaya çalışmayı düşünüyordum ki annem evi satmasına yardım etmemi isteyerek karşıma dikilmişti. Gece yarısını epey geçene kadar konuyu açmadı. Derken olağanüstü bir vahiy indi sanki. Sonunda benimle konuşmak için uygun fırsatı yakaladığını hissettim. Seyahatinin gerçek amacı da bu olmalıydı kuşkusuz. Dilinin ucuna gelmeden önce uykusuz gecelerinin yalnızlığında olgunlaşmış olduğu besbelli bir söyleyiş ve tonla milimetresi milimetresine hesaplanmış sözcüklerle başladı. "Baban çok üzgün," dedi. "İşte onca korkulan cehennem. Her zamanki gibi en ummadığım anda yatıştırıcı hiçbir şey karşısında değişmeyecek bir sesle konuşmuştu. Yanıtın ne olduğunu öyle iyi biliyordum ki yine de adet yerini bulsun diye sordum. "Öyle mi? Neden?" "Eğitimini yarım bıraktın diye." "Bırakmadım," dedim. "Yalnızca mesleğimi değiştirdim." Kıyasıya bir tartışma düşüncesi canlandırmıştı annemi. "Baban ikisinin aynı şey olduğunu söylüyor. Yanlış olduğunu bile bile o da keman çalmak için eğitimini bırakmış ama," dedim. "Aynı şey değil," dedi büyük bir canlılıkla. "Yalnızca şenliklerde ve serenatlarda keman çalıyordu. Eğitimini bıraktıysa bunun nedeni ağzına koyacak bir lokma bulamaması. Bir aydan kısa bir sürede telgrafçılığı öğrenmiş ama. Bu çok iyi bir meslek, özellikle de Arakataka'da." "Ben de gazetelere yazı yazarak yaşıyorum," dedim. "Bunu beni üzmemek için söylüyorsun ama durumunun berbatlığı gözlerinden okunuyor. Seni kitapçıda gördüğümde az daha tanıyamayacaktım." "Ben de seni tanıyamadım," dedim. "Aynı şey değil," diye atıldı. "Senin bir dilenci olduğunu sandım." Berbat haldeki sandaletlerime baktı. Üstelik de çorapsız. "Böylesi daha rahat," dedim. "İki gömlek, iki don, biri kururken ötekini giyersin. İnsanın başka neye ihtiyacı var ki?" "Biraz itibara, ağırbaşlılığa," dedi. Hemen ardından sesinin tonu değişerek, "Bunları seni sevdiğimiz için söylüyorum," diye ekledi. "Biliyorum," dedim. "Ama söyle bakalım, benim yerimde sen olsaydın aynısını yapmaz mıydın?" "Ana babamla ters düşeceksem yapmazdım," dedi. Ailesinin evlenmesine karşı çıkmasına nasıl inatla direndiğini hatırlayarak güldüm. Bunu bana bakarak söylemeye cesaretin yok. Sözümü ciddiyetle savuşturdu çünkü neyi ima ettiğimi bal gibi anlamıştı. "Babamın rızasını almadan evlenmedim ben," dedi. "Tamam, zorla aldım ama aldım." Tartışmaya son vermesinin nedeni benim öne sürdüğüm savların onu yenilgiye uğratması değildi elbette. Tuvalete gitmek istiyordu ama temizliğinden emin değildi. Daha doğru dürüst bir tuvalet olup olmadığını öğrenmek için kamarotla konuştum ama kendisinin de aynı tuvaleti kullandığını söyledi. Sonra da sanki biraz önce Konrad okumaya ara vermiş gibi "Denizin üzerinde hepimiz eşitiz," diye ekledi. Böylelikle annem de herkesin yasasına boyun eğdi. Ama tuvaletten çıktığında hiç de korktuğum gibi değildi. Neredeyse gülümsemesini zor bastırıyordu. "Bir düşünsene," dedi. "Şu kötü hayat hastalıklarından birini kapıp da eve dönsem baban ne der?" Gece yarısına biraz geçe kanaldaki anemonlar pervaneye dolanınca tekne bir sığlıkta karaya oturdu. Yolcuların hamaklarının halatlarını çözerek tekneyi kıyıdan çekmeleri gerekti. Böylece 3 saat geciktik. Sıcak ve sivrisinekler dayanılacak gibi değildi. Ama annem arada bir anlık şekerlemeler yaparak durumla başa çıkabiliyordu. Bu huyu aile içinde de meşhurdur. Sohbetin akışını izleyerek dinlenmesine olanak sağlar. Yeniden yola koyulup da serince bir rüzgar esmeye başlayınca tümüyle ayıldı. "Neyse ne," dedi içini çekerek. babana götüreceğim bir yanıt olmalı yine de. Aynı masumiyette, en iyisi hiç endişelenmemen dedim. Aralık'ta ben gidip kendim açıklarım. Daha 10 ay var diye itiraz etti. Bu yıl artık üniversitede bir şey ayarlayamam zaten dedim. Bana kesinlikle gideceğine söz verir misin peki? Söz veriyorum dedim ve ilk kez sesinde belirgin bir kaygı sezdim. Peki babana ona evet diyeceğini söyleyebilir miyim? Tek bir sözcükle hayır yanıtını verdim. Olmaz. Belli ki başka bir çıkış arıyordu ama ona fırsat tanımadım. O zaman en iyisi tüm gerçeği ona bir kere de söylemek. Böylece ortada bir kandırmaca da olmaz. İyi işte dedim rahatlayarak. Söyle. Böylece anlaşmış olduk. Annemi iyi tanımayan biri meselenin burada kapandığını sanabilirdi. Ama ben yeniden güç kazanmak için bir ara vermiş olduğumuzu biliyordum. Bir süre sonra annem derin bir uykuya daldı. Sert bir rüzgar sivrisinekleri kaçırarak havayı yeniden çiçek kokularıyla doldurdu. Teknemiz bir yelkenlinin narinliğine kavuştu. Birinci ayrımın sonu, sayfa 18.